Merhaba, ben Yusuf. Ninenar T podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Lean Startup, Eric Ries tarafından yazılmış, girişimcilik, yönetim ve ürün geliştirme alanında etkili olmuş bir iş kitabıdır. Kitap, belirsizlik içinde yeni bir ürün, hizmet ya da iş modeli oluşturmaya çalışan kuruluşların nasıl daha sistemli hareket edebileceğini ele alır. Ries, girişimi yalnızca küçük bir teknoloji şirketi olarak görmez. Büyük bir kurum içindeki yeni ekiplerde, sonucunun ne olacağı bilinmeyen bir yenilik peşindeyse girişim gibi çalışır. Kitabın temel amacı, uzun süre kapalı kapılar ardında ürün geliştirip sonra pazarın ilgisini bekleme alışkanlığını sorgulamaktır. Bunun yerine müşterilerin gerçekten neye değer verdiğini erken aşamada sınamayı önerir. Yalın üretim düşüncesinden esinlenen yaklaşım, doğrulanmış öğrenme. Asgari uygulanabilir ürün, ölçülebilir ilerleme ve yön değiştirme kararları etrafında kurulur. B.K. Ogan Mill'ında yayımlanan eser, özellikle dijital ürünlerin hızla değişen pazarlarında öne çıkmıştır. Ancak anlattığı yöntem, Türkiye'deki küçük işletmelerden kurumsal inovasyon ekiplerine kadar belirsizlikle çalışan birçok yapı için de uyarlanabilir bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, girişimi belirsizlik altında öğrenen bir organizasyon olarak tanımlamak. Ries'in başlangıç noktası, girişimin büyük yönden ya da sektöründen çok çalıştığı koşullarla tanımlanmasıdır. Girişim, aşırı belirsizlik altında yeni bir şey yaratmaya adanmış organizasyondur. Bu tanım, bir apartman dairesinde çalışan, küçük bir ekibi de, büyük bir şirketin yeni ürün birimini de kapsar. Çünkü her ikisi de müşterinin ürünü isteyip istemeyeceğini, hangi fiyatı kabul edeceğini ve iş modelinin sürdürülebilir olup olmayacağını henüz kesin olarak bilmez. Bu bakış, geleneksel yönetimdeki tahmin ve uygulama sırasını değiştirir. Ayrıntılı planlar, belirsizliğin düşük olduğu alanlarda yararlı olabilir. Fakat henüz doğrulanmamış varsayımlara dayanan yeni bir işte planın kendisi, gerçeğin yerini tutmaz. Kitap, yöneticilerin görevinin yalnızca ekipleri meşgul etmek ya da takvime uygun teslim yapmak olmadığını savunur. Asıl görev, belirsizliği azaltacak biçimde öğrenmeyi örgütlemektir. Türkiye'de bir pazar yeri satıcısının yeni bir kategoriye girmesi veya bir bankanın dijital hizmet tasarlaması da bu açıdan benzer sorunlar taşır. Varsayımlar test edilmeden büyüme yatırımı yapmak, kaynakları yanlış çözüme bağlama riski yaratır. Bu nedenle kitap, girişimciliği ilhamdan ibaret görmeyip, kanıta dayalı bir yönetim disiplini olarak konumlandırır. İkinci olarak, doğrulanmış öğrenme ile fikirleri müşteri davranışı üzerinden sınamak, kitabın merkezindeki doğrulanmış öğrenme. Ekiplerin çalıştığını düşündüğü şeyleri raporlaması değil, temel iş varsayımlarını gerçek verilerle sınamasıdır. Ries, her yeni ürünün arkasında iki kritik varsayım bulunduğunu vurgular. Birincisi, müşterinin sunulan çözümden değer elde edip etmeyeceğidir. İkincisi ise ürünün büyüyen ve sürdürülebilir bir iş yaratıp yaratmayacağıdır. Bu varsayımlar, toplantılarda ikna edici görünebilir ancak müşteri davranışıyla test edilmedikçe bilgi sayılmaz. Yöntemin bilimsel tarafı burada ortaya çıkar. Ekip bir hipotez kurar, bunu sınayacak bir uygulama tasarlar, sonuçları gözlemler ve sonraki kararını bulgulara göre verir. Örneğin kullanıcıların kayıt olması, ürünü tekrar kullanması ya da ücret ödemesi, yalnızca olumlu görüş bildirmelerinden daha güçlü bir sinyaldir. Kitap, insanların ne istediklerini söyledikleriyle günlük hayatta ne yaptıkları arasında fark olabileceğini hatırlatır. Bu nedenle anketler ve yorumlar tek başına yeterli değildir. Doğrulanmış öğrenme, müşteri görüşmelerini değersizleştirmez, onları davranışsal verilerle tamamlar. Bu yaklaşım, ürün ekibinin emeğini öğrenmeye bağlar. Böylece başarısız bir deneme yalnızca kayıp olarak görülmez, hangi varsayımın yanlış olduğunu açıklıyorsa yararlı bir sonuç haline gelir. Ancak testlerin açık bir soruya ve önceden belirlenmiş ölçütlere dayanması gerekir. Üçüncü olarak, asgari uygulanabilir ürünün amacı hızlı yayın değil. En az maliyetle öğrenmektir, asgari uygulanabilir ürün, kitabın en çok bilinen fakat en sık yanlış anlaşılan kavramlarından biridir. Ries'e göre bu ürün, kusursuz ya da tüm özellikleri tamamlanmış bir sürüm değildir. Amaç, en az çabayla müşteriler hakkında mümkün olan en fazla doğrulanmış öğrenmeyi elde etmektir. Bu yüzden asgari uygulanabilir ürün, her durumda küçük bir yazılım sürümü anlamına gelmez. Bazen bir tanıtım sayfası, bazen elle yürütülen bir hizmet, bazen de sınırlı kullanıcıyla yapılan basit bir prototip olabilir. Belirleyici soru, ürünün hangi biçimde sunulduğu değil, en kritik varsayımı güvenilir biçimde sınayıp sınamadığıdır. Bu yaklaşım, kalitesiz iş teslim etmeyi savunmaz. Kullanıcıyı yanıltacak, güveni zedeleyecek veya güvenlik riski doğuracak bir ürün öğrenme maliyetini artırabilir. Kitabın itirazı, müşteri talebi kanıtlanmadan aylarca özellik eklemek ve teknik mükemmellik aramaktır. Erken yayınlanan bir sürüm, ekipte rahatsızlık yaratabilir. Ancak bu rahatsızlık, pazarın ilgisizliği çok daha geç ortaya çıktığında yaşanacak maliyetten küçüktür. Özellikle sınırlı sermayeli girişimlerde, asgari uygulanabilir, ürün harcama kararını müşterinin tepkisine bağlar. Böylece ekip yalnızca kendi öngörüsüne dayanmak yerine gerçek kullanımın gösterdiği sorunlara odaklanabilir. Kavramın değeri, hızın tek başına amaç olmasında değil, hızın öğrenme döngüsünü kısaltmasındadır. Dördüncü olarak, yap, ölç, öğren döngüsü ve eyleme dönük ölçütlerin rolü, yalın girişim yaklaşımının işleyen mekanizması yap, ölç, öğren döngüsüdür. Ekip önce bir varsayımı sınayacak ürünü ya da özelliği oluşturur. Ardından müşterilerin tepkisini ölçer ve elde edilen veriden ne öğrenildiğini değerlendirir. Ries, bu döngünün mümkün olduğunca kısa tutulmasını ister. Çünkü belirsizlik yüksekken uzun geliştirme dönemleri, yanlış varsayım üzerinde fazla emek harcanmasına neden olur. Döngünün ölçüm aşaması özellikle önemlidir. Kitap, toplam kullanıcı sayısı, indirme sayısı veya sosyal medya ilgisi gibi her zaman karar vermeyi kolaylaştırmayan gösteriş ölçüklerine karşı uyarır. Sayılar artıyor görünse bile hangi değişikliğin kullanıcı davranışını etkilediği anlaşılmayabilir. Bunun yerine belirli kullanıcı gruplarının kayıt, kullanım, geri dönüş ve ödeme gibi adımlardaki davranışını izleyen eyleme dönük ölçütler önerilir. Bu ölçütler, bir ürün değişikliğinin gerçekten değer yaratıp yaratmadığını tartışmaya daha elverişlidir. Ayrıca verinin anlaşılır, erişilebilir ve denetlenebilir olması gerekir. Ekipteki herkes aynı temel tabloyu okuyabilmelidir. Türkiye'de işletmelerin dijital kanallardaki kampanya verilerini değerlendirirken de benzer bir ayrım geçerlidir. Çok sayıda ziyaret, satışa ya da tekrar kullanıma dönüşmüyorsa, görünürlük tek başına ilerleme kanıtı değildir. Kitap, ölçümü kontrol aracı olarak değil, öğrenmeyi hızlandıran ortak bir dil olarak ele alır son olarak. Sebat etmek ya da yön değiştirmek kararını düzenli kanıta bağlamak, Ries'in çerçevesinde en zor yönetim kararlarından biri, mevcut stratejide sebat etmek mi? Yoksa yön değiştirmek mi gerektiğidir? Yön değiştirme, her olumsuz sonuçta işten vazgeçmek değildir. Temel hedefi korurken, ürünün müşterisini, sorun tanımını, gelir modelini, dağıtım yolunu ya da başka bir önemli varsayımını değiştiren yapısal bir düzeltmedir. Kitap, bu kararın yalnızca kurucunun sezgisine veya kısa vadeli heyecana bırakılmamasını önerir. Ekip, belirli aralıklarla öğrenme sonuçlarını gözden geçirmeli ve iyileştirmelerin temel büyüme göstergelerinde anlamlı ilerleme üretip üretmediğine bakmalıdır. Ürün sürekli geliştiriliyor fakat müşteri edinme, elde tutma veya gelir tarafında beklenen hareket oluşmuyorsa, daha çok özellik eklemek doğru yanıt olmayabilir. Buna karşılık erken veriler sınırlı diye aceleci bir dönüş yapmak da sorunludur. Sağlam karar için yeterli deneme, net ölçüt ve müşterinin bağlamını anlamaya yönelik niteliksel araştırma gerekir. Bu denge, yöntemin mekanik bir reçete olmadığını gösterir. Yön değiştirme, başarısızlığın itirafı değil, yeni kanıt karşısında kaynakları yeniden yönlendirme disiplinidir. Sebat etmek de inat etmek anlamına gelmez, hipotezin desteklendiği alanlarda bilinçli biçimde derinleşmektir. Kitap bu ikiliği. Girişimlerin büyük ve geri dönüşü zor kararlar yerine daha küçük ve ölçülebilir uyarlamalarla ilerlemesine yardım eden bir yönetim pratiği olarak sunar. Sonuç olarak The Lean Startup, ürün fikri olan kurucular, erken aşama ekip liderleri, ürün yöneticileri ve büyük kurumlarda yeni hizmet geliştiren çalışanlar için özellikle yararlıdır. Okur, kitabı kesin başarı formülü olarak değil, belirsizlik altında daha iyi karar verme çerçevesi olarak ele almalıdır. Yöntem, pazarı tahmin etmeye çalışmak yerine müşteri davranışından öğrenmeyi merkeze alır. Bu yönüyle sınırlı bütçesi olan girişimler için gereksiz geliştirme maliyetini azaltmaya kurumsal ekipler içinse uzun onay ve proje döngülerini sorgulamaya yardımcı olabilir. Kitaptan alınabilecek en pratik yarar, her ürün kararının arkasındaki varsayımı görünür kılmaktır. Ekip, hangi müşteri sorununu çözdüğünü, bunu hangi kanıtın desteklediğini ve hangi verinin stratejiyi değiştireceğini daha net tartışabilir. Eserin benzer girişimcilik kitaplarından farkı, vizyon, cesaret veya liderlik anlatısını tamamen reddetmeden bunları ölçüm ve deney düzeniyle birleştirmesidir. Pek çok iş kitabı plan yapmaya, pazar analizine ya da büyüme hikayelerine ağırlık verir. Ries ise henüz bilinmeyen koşullarda planın ancak sınanmış varsayımlar kadar değer taşıdığını vurgular. Bununla birlikte yaklaşım müşteri güvenliği, marka itibarı, düzenlemeler ve uzun vadeli teknik altyapı gibi alanlarda tek başına yeterli değildir. Yine de bu sınırlar gözetildiğinde, kitap özellikle dijital ürünler ve yenilikçi hizmetler için kalıcı bir ortak dil sağlar. Okurun amacı daha hızlı üretmek değil, daha az israfla daha güvenilir öğrenmek olmalıdır. Destek olmak isterseniz, Ries Erik kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.